家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Aralık 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugün programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi editörü Tarık Işık stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemiz var bugün. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyo konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti şimdi daha güçlüyüz. Gevşek bebek sendromundan muzdarip olanların yıllarca beklediği ilaçlar Türkiye'ye geldi. Hastalar güçlenmeye başladı. Gevşek bebek sendromu olarak bilinen SMA hastalığıyla mücadele eden aileler ilaçların pahalılığından şikayetçiydi. SMA tip 1 hastalarının ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bulunurken SMA tip 2 ve tip 3'ün bir dozu 90 bin avro olan ilaçları kapsam dışındaydı. İlaçların Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alınmasını isteyen ailelerin mücadelesini Milliyet gündemden düşürmemişti. Şubat'tan itibaren ilaçlarına kavuşan hastalar 4. dozdan sonra güçlenmeye başladı. Ayça Şahin, yürürken çabuk yoruluyordum, şimdi yürüme mesafem arttı dedi. 16 yaşındaki hasta Burak Can Şahin ise yapamadığı hareketleri yapıyor. 10 yaşındaki SMA tip 2 hastası Emin Mert Çatkaya ise yıllardır oynatamadığı sol elini artık oynatabiliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti dikenli teller Avrupa'yı korumaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'deki 1. Küresel Mülteci Forumunda Türkiye'nin mülteci yükünü 9 yıldır tek başına taşıdığını söyledi. Batı'nın meseleye sadece güvenlik ve çıkar penceresinden baktığını ifade eden Erdoğan, dikenli tel örgülerin Avrupa'yı mülteci akınından koruyacağı gibi son derece yanlış bir düşünceye prim verildi dedi. Erdoğan şu mesajı verdi. Mülteci meselesinin bu insanlara layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. Vicdanları yaralayan sorunun çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler en az terörle mücadele kadar önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Libya'yı görüştü. Başlığı var. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Hafter tehdidi altındaki Libya ve Suriye ele alındı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da iki liderin Libya krizini görüşmeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan ve Putin, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın Ocak ayında açılışında bir araya gelecek diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir de İmran Han'la 1 saat 40 dakika başlığı var. Erdoğan, Cenevre'deki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 40 dakika sürdü ve herhangi bir açıklama yapılmadı. Hürriyet gazetesinin manşeti aşı tuttu, konut canlandı. Kredi faizindeki düşüş ve KDV indirimleri sonuç verdi. Sektördeki sıkıntılara rağmen tüm zamanların en iyi Kasım ayı satışı gerçekleşti. Yıl sonu beklentisi toplam 1 milyon 250 bin satış. Ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkulde rakamlar gelecek için umut veriyor. Bu toparlanmada kamu ve özel banka kredi faizlerinin düşürülmesi çok önemli rol oynadı. Banka kredisiyle satışlar geçen yıla göre Ağustos'ta %168, Eylül'de %410, Ekim'de %525, Kasım'da %724.8 arttı. Konut satışlarını canlandıran bir diğer etken ise 31 Aralık'ta sona erecek olan KDV ve tapu harcı indirimleri. Bu uygulama 500 bin liralık konut alan vatandaşa 52.500 lira avantaj sağlıyor. Bu arada vatandaşın ikinci el konuta ilgisi de dikkat çekici. Kasım'da satılan 138 bin evin 90 bini ikinci el. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Ankara'sız olmaz. İsrailli yetkililerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara ile müzakereye hazır olduklarını söyledikleri iddia edildi. İsrail resmi yayın kuruluşu Kan'ın muhabiri Amikai Sten'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız mesajı verdi. Bununla birlikte söz konusu paylaşımda İsrail tarafının Türkiye üzerinden inşa edilmesi muhtemel bir doğal gaz boru hattını Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve İtalya üzerinden inşa edilmesi planlanan boru hattına alternatif olarak görmediği öne sürüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İsrail resmi radyosunda önceki gün yayınlanan bir haberde de Türkiye'nin kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti. İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Stenitz, bu kaynaklara ek olarak bölgede yaklaşık 2.2 trilyon metreküp doğal gaz rezervinin daha keşfedilmeyi beklediğini açıklamıştı. Akşam gazetesinin manşeti siyasi ayak, CHP'li başkan FETÖ ilişkilerini anlattı. CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz davetle alınan ifadesinden sonra FETÖ'den tutuklandı. Oğuz, FETÖ yapılanmasıyla ilişkilerini itiraf etti, ticari amaçlı olduğunu savundu. Sohbetlere katıldım, Bank Asya'da hesap açtım. Kapatılan İGİAD yönetimine girdim, sonra FETÖ'den yargılanan dernek üyeleriyle Yenbu şirketini kurdum. Afrika'ya merakım ve ticari kazanç için bu yapının içinde yer aldım. FETÖ'cü Muhammed Kod adlı Lokman Uçan teşviklerde uzmandı. Kolay iletişim için GSM hattı verdim. FETÖ'cü firari Ercan Aldemir'i defterini tuttuğum bir şirkette çalıştığı için tanırım. Ona da 2-3 GSM hattıyla telefon verdim diyor CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz. Yeni Akit gazetesinin manşeti: Cenevre'de konuşan Erdoğan, Suriye'deki dram üzerinden insanlık dersi verdi. Kan yerine petrol aksa dünya koşardı. Birinci Küresel Mülteci Forumunda konuşan Erdoğan, bir yandan topraklarından edilen milyonlarca insanın dramına dikkat çekti, bir yandan da dünya kamuoyunun vicdanına seslendi. Emperyalist Batı'nın siyasi ve ekonomik rant peşinde koştuğunu belirten Erdoğan, Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksa dünya anında müdahale ederdi, dedi. Türkiye gazetesinin manşeti: camide tabure rezaletine son, bir FETÖ projesi daha temizleniyor. Sandalye ve sıra sıra oturaklar camilerimizi kiliseye çevirmişti. Diyanet yeniden harekete geçti ve hepsi temizlensin, dedi. Türkiye, kutlu doğum haftasının Nisan ayına sabitlenmesi skandalının ardından bir FETÖ projesinden daha kurtuldu. Ülke genelindeki camiler, özellikle yaşlı hasta cemaat için sandalye ve taburelerle doldurulmuştu. Mescitleri kiliseye benzeten uygulama büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri 81 ilin müftülüklerine gönderdiği genelgede sandalye ve taburelerin ortaya çıkardığı görüntünün cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğunu vurguladı. Namazı ayakta kılmaya gücü yetmeyen oturarak kılmalı diyerek oturakların temizlenmesi talimatı verildi, diyor Türkiye gazetesi. Star gazetesinin manşeti: dünyaya mülteciler için çağrı, hep birlikte çözmeliyiz. Başkan Erdoğan, mültecilerin yükünü Türkiye'nin tek başına sırtladığını vurguladı. Çözüm için ortak adım şart, dedi. Mülteci krizi ortak kaderimiz, vicdanları yaralayan bu konu küresel adımla çözülür. Hiçbir ülkenin mülteci sorununa coğrafi uzaklık, yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur. Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Mültecileri vatanlarına döndürecek formüller devreye alınmalı. Plan, proje hazır, destek verin dediğimizde dünyanın devleri, parası çok olanlar bize sadece gülücük atıyor. Türkiye'nin 9 yıldır tek başına taşıdığı sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler terörle mücadele kadar önemlidir. Petrol için harcanan çabaların hiçbiri varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmadı. Petrolü beraber çıkaralım, o bölgeye ev, okul, hastane yaparak mültecileri yerleştirelim, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milat gazetesinin manşeti: oturak devri bitti. Diyanet camilerde kiliselere andıran sabit tabureye dur, dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde sabit oturak ve sıra üzerinde namaz kılma devrini sonlandırdı. Mazereti ve engeli olanlar katlanabilir taburesini getirecek, diyor Milat gazetesi. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti: Siyonizmin NATO tezgahı. Dünyanın egemen güçleri eliyle İslam coğrafyasının kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail'in güvenliği, Soğuk Savaş yıllarından bu yana NATO eliyle sağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Rusya ve İran saldırılarına karşı kurduğu güvenlik şemsiyesi, Filistin işgalini her geçen gün derinleştiren İsrail'in varoluş garantisi olarak görülüyor.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş, günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre programını tamamladı. Malezya'da olacak, Kuala Lumpur zirvesine katılacak. İslam dünyasının sorunlarının çözümü için önemli bir adım olarak görülüyor Kuala Lumpur zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirvede ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İran Cumhurbaşkanı'yla da görüşmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul edecek bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai de devam ediyor. Bakanlıklarla kurum ve kuruluşların bütçeleri kabul edildi. Genel kurulda 2020 bütçe kanunu teklifinin maddeleri görüşülmeye devam edilecek. Maketten satışı yapılan gayrimenkullerle ilgili sorunları değerlendirmek için Dilek Çiçek Komisyonu bünyesinde alt komisyon kurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin bugün mecliste sunumu dinlenecek. Mecliste ayrıca çok sayıda basın toplantısı da gerçekleşecek gün içerisinde. Siyasi partilerde de gündem yoğun. İyi Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi genel başkanları da bugün birer basın toplantısı düzenleyecek. Terörle mücadele başlığına bakacak olursak, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu gelişmelerle ilgili olarak Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulunacak. 15 Temmuz davalarıyla, darbe girişimi davalarıyla devam edelim. 15 Temmuz gecesi aralarında TRT'yi baskına gelen darbecilerin de yargılandığı 521 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edilecek. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanıldığı Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sanıkların son savunmalarıyla devam ediliyor olacak bugün. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine de bugün yine devam edilecek. Bakanların programına bakalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide ARGE çalıştayına katılacak bugün. Milli Eğitim Bakanı Mesleki Eğitim Programı'na katılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı'na bugün katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Türkiye İnşaat Sanayicileri İşverenleri Sendikası'nın programında olacak bugün. Son iki başlığımızı da hemen aktaralım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Göçmenler Günü münasebetiyle düzenlenecek programa katılacak. Bilal Erdoğan'ın katılımıyla geleneksel Türk sporları konferansı gerçekleşecek. Bugün Halil Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ökrey Salonu'da diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın. Teşekkür ederim.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Ahmet Ateş gündemi aktarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Malezya'da olacağını, Kuala Lumpur zirvesine katılacağını söyledi. Nasıl değerlendireceksiniz gündemin ilk maddesini?
Şöyle, şimdi biraz önce sizin de gazete başlıklarından ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Cenevre'deydi. Orada mültecilerle ilgili konferansa katıldıktan sonra dün akşam saatlerinde, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde Cenevre'ye geçti. Kuala Lumpur'a geçti. Şimdi oradaki gündem ağırlıklı olarak İslam dünyasının sorunları tartışılacak. İslam ülkelerinden devlet başkanları, hükümet başkanlarının katılımıyla görüşmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı'nda ikili görüşmeler olacak. İslam dünyasında özellikle son dönemde can yakıcı konular, başta Suriye krizi, Suriye sorunu olmak üzere Doğu Asya'daki sorunlar ağırlıklı olarak masaya yatılarak bir şekilde çözüm bulunmaya karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.
Peki, evet, biraz önce de sizin de söylediğiniz gibi daha önce İsviçre'de idi Cumhurbaşkanı, evet. Erdoğan, orada mülteciler zirvesi vardı. Orada önemli açıklamaları gazete manşetlerinde yer bulmuş bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan mültecilere sadece Türkiye'nin yardımının yeterli olmadığını, bütün dünyanın yardımının gerektiğini söylüyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz dün bu toplantıda yaptığı konuşmayı, ayrıntılarını?
Şöyle ki, sadece Orta Doğu ve Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil bu mülteci meselesi. Suriye krizi ve devamında patlak veren mülteci krizi dünya çapında büyük bir sorun olarak önümüzde hala duruyor. Bu sorunla gönüllü olarak elini taşın altına koyan tek ülke maalesef Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Suriyeli mültecilere 40 milyar dolarlık bir katkısı oldu. Acılarını hafifletmek, sorunlarını çözmek adına. Ancak bu süreçte başlangıçta Avrupa Birliği'nin bu 40 milyar doların yanında çok sembolik bile kalabilecek miktarı 3+3 milyar dolar idi. Bunu bile Türkiye'ye aktarmadığını gördük. Çünkü Avrupa Birliği'nin görüldüğü kadarıyla tek önem verdiği konu Suriye'den kaçan mültecilerin Türkiye üzerinden veya Akdeniz üzerinden, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gelmemeleri. Tek öncelikleri bu. Onun dışında bu insanlar ne yer, ne içer, nasıl yaşar, geleceğe dair yeni bir hayat kurabilirler mi? Dahası Suriye krizi insani ölçülerde, uluslararası hukuk boyutunda adil bir şekilde çözülebilir mi? Göründüğü kadarıyla bu çok da önemsenen bir konu değil. Dediğim gibi sadece Avrupa'ya geçip kendileri açısından bir sorun olur mu ya bakıyorlar. İşte asıl temel ayrılık da Türkiye ile bu noktada. Türkiye'nin Suriyeli mülteciler üzerinden herhangi bir siyasi bir hesabı veya benzer bir hesabı olmadığını defalarca tecrübe ederek, yaşayarak gördük. Cumhurbaşkanı da ağırlıklı olarak ifade ettiği buydu. Yani Suriye konusunda, Suriye krizi konusunda Avrupa ne yaptı? Maalesef hiçbir şey yapmadı. Ancak Türkiye'nin zaten sadece ülke olarak değil, millet olarak da bu konuyu sahiplendiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Özellikle Güneydoğu'daki, işte ilk aklıma gelen Kilis geliyor, Gaziantep geliyor, Urfa geliyor. Ağırlıklı olarak Suriyeli mültecilerin bulunduğu şehirler. Zaman zaman belki provokasyonlarla gerilimler yaşansa bile küçük çaplı, büyük ölçekli olarak Türkiye halkının, Türklerin Suriyeli mültecileri bağrına bastığını, hem onların Türkiye'de bulundukları sürede Türkiye entegrasyonları, hem işte sağlık başta olmak üzere, eğitim olmak üzere elinden gelen desteği verdiğini görebiliyoruz.
Peki, bir de aslında yeni bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Taslağı. O taslağın Türkiye ile ilgili kısmında Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerine alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Bir de KATSA yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın sert bir tepkisi var bu tasarıya. Siz neler söyleyeceksiniz? Bundan sonrası neler olabilir?
Özellikle Trump'ın Amerikan Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile Amerika arasındaki gerilimin hızlıca tırmandığını, hatta zaman zaman hepimiz şahit olduk, krize döndüğünü gördük. Görüldüğü kadarıyla bu krizler benzer şekilde zaman zaman şiddeti azalmakla birlikte devam edecek. Çünkü hem Amerika'nın biraz önce sizin ifade ettiğiniz yaptırım konusu F-35'ler başta olmak üzere, işte geçen hafta gündeme gelen sözde Ermeni soykırımı iddiaları olmak üzere dönüp dolaşıp aslında aynı yere geliyor. O da şu, Amerika'nın istediği, özellikle Suriye özelinde bahsediyorum, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak. Türkiye'ye söylediği de sen bunu görmemezlikten geleceksin. Hatta bırakın görmemezlikten gelmeyi, benim orada oluşturacağım terör koridoruna sen destek olacaksın. Ancak Türkiye'nin bunu kabul etmeyeceğini, edemeyeceğini başından beri defalarca ortaya konulmuş bir gerçek. Şimdi eğer Amerika işte adına Kürtleri koruma deyip ama aslında orada bir terör devleti oluşturma projesinden vazgeçmediği sürece Türkiye ile Amerika arasındaki bu gerilimin ben azalacağına inanmıyorum. Bunun üstüne Amerika'daki çok güçlü Fethullah lobisini de eklediğimiz zaman tabii ki bu gerilim daha da devam edecek. Aslında güçlü Fethullah lobisi dedim ama herhalde yanlış bir kelime oldu. Şöyle ki sonuçta Fethullahçıları besleyip onlara her türlü kolaylığı sağlayıp buna istihbaratta dahil olmak üzere Türkiye'de darbe yapma aşamasına bu cürete getiren devletin de Amerika olduğu gerçeği bilinen bir şey. Yani kimsenin bunu inkar ettiği veya gizlediği sakladığı da yok. Adına insan hakları vesaire gibi kılıflar uydurarak 17 Aralık'tan başlamak üzere 2013 yılından itibaren Türkiye'de maalesef bir hükümete karşı darbe ve antidemokratik yollardan iktidarı değiştirme süreci yaşadık. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman F-35 konusu, Türkiye'nin görüşleri gayet net. Bulunduğum konum itibariyle, coğrafya itibariyle ben hava savunma sistemini kurmak, bunu geliştirmek ve bir sonraki adım olarak da bunu millileştirmek zorundayım. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Patriotlar konusu vardı. Amerika her zaman bu konuda ikircikli davrandı, gönülsüz davrandı. İşte daha öncesinde mesela İHA'lardan bahsedeyim. İHA'lar konusunda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu zaman Amerika'dan ve zaman zaman İsrail'den temin ediliyordu. Hep bir gönülsüzlük, yokuşa sürme, teknoloji transferi vesaire konularda bir geri adım atma vardı. Ancak Türkiye kötü komşu ev sahibi yapar hesabından İHA'lar konusunda gerekli adımları attı ve meyvelerini şu anda topluyor. Hava savunma sisteminde Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var mı? Evet var. Şimdi varken sırf Amerika'nın çıkarları için geri adım atması doğru mu? Tabii ki değil. Yalnız Amerika'nın belki de çok fazla ayırt edemediği ya da ayırt etse bile kabullenemediği konu şu. Mesela benzer şantajı, tehdidi Suudi Arabistan yaptığı zaman bunun sonuçlarını alabiliyor. Yani Suudi Krallığı'nı tehdit ederek işte Suudilere silah satıyor veya başka şey yapıp onlar para alabiliyor. Ama aynı şeyi, aynı tehdit dilini Türkiye'ye karşı kullanmaya kalktığı zaman hak ettiği cevabı aldığı için belki Trump yönetiminin bu tahammülsüzlüğü ve tabiri caizse çıldırmış bir halde Türkiye'ye saldırdığını söyleyebiliriz.
Peki, evet, gündemin ana başlıkları bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık konuğumuzdu.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemizde şimdi sıra. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu'yla birlikteyiz. Neler olmuş hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Şimdi biraz önce Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık'la da konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan savunma bütçesi kongreden geçti. Dışişleri Bakanlığı'nın çok sert bir tepkisi oldu. Çünkü Türkiye ile ilgili maddeler var. Bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri basınında yer aldı mı? Aldıysa nasıl yer aldı? Neler söylersiniz?
Şöyle söyleyeyim. Evet, bu basında hemen kabul edildikten sonra, senatolarında kabul edildikten sonra Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Çok kapsamlı savunma bütçesi ve Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en büyük savunma bütçelerinden biri, hatta bütçesi diye geçiyor. Burada özellikle Rusya'ya, Türkiye'ye ve Çin'e yönelik bazı düzenlemelerin yer aldığı, bazı maddelerin yer aldığı vurgulanmış. Burada da zaten bizim Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamada da buna yanıt veriliyordu. Hangi konular var? F-35'den bahsediliyor. S-400 tedariği sebebiyle Türkiye'nin kontrolünde olduğu sürece gibi bir ifade var orada. Öyle bir ifade var. S-400 sebebiyle. Ayrıca Türk Akım, yine Rusya için örneğin Kuzey Akım 2, Almanya'ya giden bir gaz boru hattı var malumunuz. Türkiye açısından da Türk Akım projesinde Rusya'dan gelip Türkiye'den geçecek olan, geçen ve önümüzdeki ay aslında açılacak olan o projede yer alan firmalara dönük bir yaptırım öngörülüyor. Ayrıca bundan bağımsız bir de dün malumunuz Senato'da yine bir Kıbrıs'la ilgili, Güney Kıbrıs'la ilgili bir karar vardı. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk aslında. Demiştik ki önümüzdeki hafta içerisinde gündeme gelecek bir konu var. Muhtemelen konuşacağız demiştik. O işte dündü. Dün oldu. Ve orada 32 yılı bulan Amerikan silah ambargosu kaldırıldı aslında. Yani şöyle, tabii metnine baktığınız zaman o dokümanın şartlı kaldırıldı deniliyor ama neticede kaldırıldı, yani manşet olarak bakacağınız zaman onun kaldırıldığını söyleyebiliriz. Şart olarak da şöyle söyleniyor, deniyor ki Güney Kıbrıs bölümünde Rus askeri gemilerinin işte yakıt ikmali veya başka hizmet almak için oradan durmalarını sağlayacak olan herhangi bir limanın olmaması, öyle bir limanın hizmet vermemesi durumunda kaldırılacak deniyor. Yani Rusya'ya bir balans gibi kullanıyor orada aslında Amerika gördüğümüz üzere. Bunun dışında geçtiğimiz hafta bu beyefendinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hafta sonunda bir televizyon programında yaptığı açıklama vardı. Kürecik ile ilgili, evet, ve NATO üssü, evet, evet, malumunuz. O açıklamanın da epey yansımaları oldu. Bu Ermeni, sözde Ermeni soykırımı kararına tepki olarak açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanımız. Orada kapatılması gerekiyorsa İncirli'yi de kapatırız, Küreci'yi de kapatırız, hı hı, demişti. Bu Bloomberg'de, Wall Street Journal, Amerikan basınında epey yankılandı. Hatta Avrupa basınında da yer aldı bu. Bu Cumhurbaşkanı'nın şu ifadeyle yer aldı örneğin Bloomberg'de. Cumhurbaşkanı'nın tehdidi Türkiye'nin Amerika ile duruşu açısında riskin hangi boyutlara ulaştığını gösteriyor şeklinde yer verildi. Ancak dünkü gelişme malumunuz Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması oldu ve Trump'ın bu metni imzalamadığına yer verildi. Aslında genel şuraya baktığınızda neredeyse unanimous consent dedikleri, yani katılanların oy birliğiyle alınan bir karardı Demokratlar ve Cumhuriyetlerin. Burada Trump'ın Türkiye'nin yanında karar verdiğini görüyoruz. Bu iki konudaki gelişmeler bu şekilde oldu.
Peki, bir de Libya ile Türkiye arasında yaşanan gelişmeler var. Libya ile imzalanan bir anlaşma, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler. Bunlar uluslararası basına nasıl yansıdı?
Şöyle söyleyeyim, özellikle burada Fransa basınında bu konuyla ilgili çok dolaşan metinler oluyor. AFP kaynaklı, Fransa 24'te yer alan metinler. Fransa 24'te örneğin geçtiğimiz hafta Sarraj'ın Libya'daki bizim muhatap olarak kabul ettiğimiz ve Birleşmiş Milletler'in daha doğrusu muhatap olarak ve bizim de kabul ettiğimiz başbakanınla Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmede detay olarak mesela Fransa 24 kapalı bir görüşme oldu. Bir açıklama yapılmadı dendi. Bundan ayrı, yani bunun dışında tabii böyle bir görüşme oldu. Onun dışında da tabii Hafter ve ona bağlı olan böyle ne diyelim işte Libya parlamentosu dedikleri, onların Libya parlamentosu değil de Hafter'in kontrolündeki Libya parlamentosu demek lazım. Oradaki temaslar var. Oradaki temas trafiğini takip ediyoruz. Neler oldu mesela? Bu Salih denen o Hafter yönetimindeki parlamentonun lideri olan kişi Yunanistan'a gitti. Orada bir resmi ziyarette bulundu ve orada bir anlaşma bir zımni bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında çok ilginç bir olay. Yunan Dışişleri Bakanı dün bir körfez turuna başladı. Bu körfez turunda dün kiminle görüştü diyecek olursak Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü. Şimdi bu konuda dün de mesela Suudi Arabistan Veliaht Prensi deyince İmran Han'la bir görüşmesinin olduğu basına yansımıştı. Benzer şekilde Yunanistan Dışişleri Bakanı ile de bir görüşmesi oldu. Şimdi Ürdün'e giden Yunan ayrıca bu Yunan Dışişleri Bakanı'nın Körfez turundaki ilk ziyareti Suudi Arabistan'da, akabinde Ürdün'e geçti ve bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Şimdi bununla ilgili El Cezire'de bir metin yer aldı ve orada ismini vermek istemeyen eski bir diplomata dayandırılarak Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki en önemli partnerinin Yunanistan'ın partnerinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu söyleniyor. Onlarla anlaşmalar imzalandı ve en öne Mısır'dan sonra düzelteyim orayı. Mısır'dan sonraki ikinci en önemli müttefikinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söylüyor Yunanistan'ın. Bunu da tabii ki takip etmek gerekiyor. Bunu mütakibinde Doğu Akdeniz'deki bir başka bununla ilgili önemli, aslında çok makale yayınlanıyor tabii de bizim hem vaktimiz dar olduğundan hem de ben böyle makalelerdeki işte önemli olan cümleleri aktarmak istiyorum. Mesela Forbes'da bir analiz yer aldı. Forbes'daki bu analizde de Batı medeniyetinin Doğu Akdeniz'de çıkacak olan bir savaşı önlemek için orada güç ve diplomasiyi kullanması gerektiğini söylüyor ama burada bu güç ve diplomasiyi Türkiye'ye karşı kullanması gerektiğini var. Yani dolayısıyla nasıl bir Türkiye'nin karşısında birliktelik olduğunu görmek açısından önemli.
Evet, peki. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı gönderildi geçtiğimiz hafta. Bu konu uluslararası basında nasıl yansıdı?
Şimdi onu tekrar az önce bahsettim. Fransa 24 AFP'den bahsetmiştim. Burada da yine AFP kaynaklı haberler çok paylaşıldı ilk başta. Ve hemen yani sadece bir ilk giden o insansız hava aracını ilk hava aracı gitti diye onlar da resmen sanki böyle bir canlı yayın verir gibi metin olarak yer verdiler. Buna mukabil Yunan basınında da bu çok yer aldı. Yunanistan da bu konuyu İsrail basınında da yer aldı. İsrail de çok yakından takip ediyor. Tabii İsrail'in vurgusu nasıl? Şimdi ona bakalım. İsrail örneğin burada Türkiye'nin bu hamlesinin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'den İHA alımı sonrasında geldiği, alım anlaşması sonrasında geldiğine vurgu yapıyorlar. Times of Israel'de bu şekilde yer aldı. Jerusalem Post'a baktığınızda, Jerusalem Post'a Türkiye'nin ilginç bir şekilde, şimdi mesela ne alaka diyeceksiniz ama ne alakası var, ama vurguladığı metine baktığınızda Türkiye'nin Katar'da üssü var, Somali'de üssü var. Libya'ya asker göndermeyi düşünüyor ve şimdi de Kuzey Kıbrıs'a SİHA'ları gönderiyor. Türkiye, dronlar deniyor metinde. Türkiye'nin bölgedeki artan gücünü gösteren çok önemli semboller diye yer veriyor. Ama şu metinle, tabii şu notla yer vermişler. Bununla birlikte Kıbrıs'ı tehdit etmekle birlikte İsrail için henüz bir tehdit teşkil etmiyor diye bir ifadeye yer veriliyor metinde. Bir de geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs açıklarında İsrail araştırma gemisinin engellendiği haberleri yer aldı. İsrail'in Kanal 13 televizyonuna dayanarak, haber kanalına dayanarak yer verildi bu haber ve ismi verilmeyen İsrailli yetkililerin bir Türk donanmasının bir gemisinin orada bir İsrail araştırma gemisini engellediği ve hatta ona bölgeden ayrılması talimatı gelir gelmez kendilerinde onu bu emre riayet ederek hemen bölgeden uzaklaştıkları, başka seçeneklerin olmadığına yer verildi. Son bir not, yine bölgeye ilişkin son bir not, onu da arz edeyim. Yunan Savunma Bakanı Amerika ve İsrail'den insansız hava aracı alınacağını açıkladı. Az önce bahsetmiştim Güney Kıbrıs'ın da böyle bir hamlesi oldu diye. Yunanistan da Amerika ve İsrail'den insansız hava aracı alacağını açıkladı. Ve bunlardan aslında bunların tamamen bölgeyi kontrol etmek, yani daha doğrusu ne diyelim, oradaki gelişmeleri izleyebilmesi açısından Karadeniz'den Libya'ya kadar olan bölgede kullanmak için İsrail'den bunları ve Amerika'dan tedarik edeceği belirtildi.
Peki, bir diğer konu, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Suriye'de uluslararası güçlerden daha fazla asker talebi yaptığı basına yansıdı. Bunun detayları neler?
Evet, Mark Esper Avrupa ziyaretine çıktı dün ve oradaki basın açıklamasında, bir yandan basın mensuplarıyla mülakatı sırasında onlar sordular Suriye'deki gelişmeleri. Mark Esper de dedi ki bizim oradaki bölgeye siyasi gücümüz, siyasi desteğimizi artırmamız gerekiyor. Ayrıca askeri desteğimizi daha fazla asker veya daha fazla parasal destek şeklinde artırmamız gerekiyor ve bunu 81 şimdi bir koalisyon gücünden bahsediyor ve bunda ayrıca daha fazla ülkenin bu konuda destek vermesi gerektiği vurgusu yapılıyor. Bir de hazır Amerika'dan bahsediyorken şunu da belirteyim. Foreign Policy dergisi Amerika'nın geçtiğimiz ay bu terörist Mazlum Kobani'ye bir, hatırlarsanız, sütun aç yer vermişti ve onun imzasıyla bir makale yayınlanmıştı. Çok benzerini dün yayınladılar. Bu sefer bir mülakat şeklinde yer aldı bu. Yani hani sizin terörist olarak gördüğünüz bir örgütün lideri pozisyonunda kendini konumlandıran bir kişiyle bir Amerikan medya kuruluşu mülakat yapıyor. Hani aksi olduğunda Amerika nasıl tepki veriyor? Bu açıdan gerçekten hani bu ikiyüzlü politikayı izlemek, görmek açısından önemli bir detaydı bu da.
Peki, şimdi bir de Katar'a ve Körfez ülkelerine bakarsak, Katar'la Körfez ülkeleri arasında gerginlik sürüyor. Bu konuda yeni gelişmeler var mı? Sizden öğrenelim.
Şöyle söyleyeyim aslında, Katar ve Körfez ülkeleri arasında, bu özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn arasında süren o gerginlik bir yandan devam ediyor. Aslında eski şiddette değil diyelim. Çünkü Katar Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Reuters'da yer aldı bu açıklama geçtiğimiz hafta. 16 Aralık'ta yer aldı 2 gün önce ve orada Katar Dışişleri Bakanı yapılan yeni görüşmelerin, Suudi Arabistan'la Katar arasındaki yeni görüşmelerin bir takım ilerlemelere sağladığını, ancak bu ilerlemelerin hiçbir şekilde Katar'ın Türkiye ile olan ortaklığına zarar veremeyeceğini belirtti. Ayrıca bir de metinde, haber metninde isme, yani ismi verilmeden iki kaynağa atfen şu ifadeler kullanılıyor. Suudi Arabistan'ın Katar'dan, hatırlarsanız 2 yıl önce bundan Haziran ayında 12 talebi olmuştu. 12 talebi içerisinde bir tanesi Türkiye ile ilişkileriydi. Bir diğeri El Cezire'nin kapatılmasıydı. Yani onlar açısından baktığınızda, şimdi mesela şu an ismi belirtilmeyen kaynaklara dayanılarak deniyor ki şu an Riyad, yani Suudi Arabistan yönetimi, Katar'dan Türkiye ile ilişkileri kesmesi gibi bir talebi yok, bundan rücu etti. Dahası El Cezire'nin kapatılmasıyla ilgili konuda da rücu ettiği iddiaları var. Tabii bunlar iddia mahiyetinde ama Reuters'da yer aldığı için belirtiyoruz. Bir başka konu, konuyla ilgili olduğu için bunda bahsedeceğim. İsrail'de yayınlanan bir Mozaik dergisi var. Burada şu başlıkta bir makale yer aldı. Katar ve Körfez ülkelerinin yakınlaşması İsrail'in lehine mi olur, aleyhine mi olur gibi böyle bir analiz var. Burada tartışılıyor. O kendileri açısından iyi yanlarını ve kötü yanlarını değinmişler ama metinde, yani Mozaik dergisi önemli bilinen, Amerika'da yayınlanan bir dergi. Ama şu cümle ilginç geldi bana. Türkiye'yi tanımlarken diyor ki Türkiye İsrail'in birinci olmasa da bölgedeki ikinci en önemli rakibi diye söylüyor. Yani dolayısıyla Türkiye'yi nasıl gördüğünü İsrail'in anlatması açısından da önemli ve bölgeye ilişkin olduğu için aktarmak istedim.
Peki, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği zirvesi yapıldı. Bu zirve sonrası uluslararası basında neler konuşuldu?
Bu zirve sonrasında Bulgar Başbakanı ve Yunan, ben Türkiye ile ilgili olan bölüme doğrudan değineyim aslında. Bulgar Başbakanı ile Yunan Başbakanı arasında bir konuşmanın olduğu basına yansıdı. Ve orada Türkiye'ye karşı uygulanabilecek herhangi bir silah ambargosunun söz konusu olmayacağını Bulgaristan Başbakanı Borisov'un Mişotakis'e söylediği, nitekim o yüzden de Türkiye'ye karşı gayet yumuşak tavır aldıklarını belirttiği yer aldı. Ve Boyko Borisov'un Yunan Başbakanı'na Türkiye'nin bölgede çok önemli bir rolü olduğunu söylediği ifade edildi. Ayrıca Avrupa Birliği demişken, geçen hafta Nijer'in batısındaki bir bölgede bir askeri garnizon bölgesinde bir saldırı olmuş ve 70 asker hayatını kaybetmişti. Neden buradan bahsediyoruz? Fransız askerleri o bölgede bir yandan tırnak içerisinde düzeni sağlamak için diyelim, burada tabii bir ünlemle birlikte terörle mücadele için onlar öyle olduğunu söylüyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan tam bu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell dedi ki ben bu konuda üzüntülerimi bildiriyorum. Ve Avrupa Fransa'yla bu bölgede birlikte hareket etmek durumunda dedi. Türkiye'ye terörle mücadele ederken destek vermiyorlar ama Afrika'da Fransa'nın sınırının olmadığı eski sömürgesi veya hani o bölgedeki olan topraklarda ise Fransa'nın yanında yer alıyorlar. Bu açıdan yine vurgulanması gereken bir durum.
Peki, bir de İngiltere'de erken seçim vardı. Bu seçimin sonuçları hakkında Batı basınında neler konuşuluyor?
İngiltere seçimleri BBC'de baktığımızda şimdi şöyle bir durum oldu. Biz aslında öngörülüyordu muhafazakarların seçimi kazanması. Biz de benzer şeylerden bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Şimdi İngiltere'de tartışılan konu şu: şehirler ve kasabaların farklı yönlerde oy verdiği, dahası metropollerin ve çevre bölgelerin farklı yönde oy kullandığı, özellikle gelişmiş şehirlerde İşçi Partisi'nden yana olsa da köy ve kasabalarda muhafazakar partinin seçimi önde tamamladığı vurgulanıyor ve dolayısıyla buradaki durumun izlenmesi gerektiği ve İngiltere'deki seçmen yapısının ve hareketlerinin değişebileceği söyleniyor. Wall Street Journal'da benzer bir makale yer aldı. Orada da İngiltere seçiminden dersler başlığıyla yer verildi buraya. Tabii orada Corbyn'in, İşçi Partisi lideri Corbyn'in kaybetmesini, işte kapitalizme karşı olan lider kaybetti diye yer veriliyor. Kazanan Johnson için de deniyor ki seçmen onu tercih etti. Çünkü refah ve fırsatın kapitalizmle geldiğini söyledi deniyor Wall Street Journal makalesinde. Ama aynı şekilde insanların sosyal serbest pazarın oluşturduğu böyle sosyal bazı sıkıntılardan da şikayetçi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla aslında Boris Johnson'ın önümüzdeki dönemde Fransa'daki sarı yeleklere atıf var burada. O da ilginç, yine belirtmek gerekiyor. Orada da benzer bir süreç oldu ve sarı yelekler süreci çıktı. Böyle bir tehlike her zaman söz konusu diye yer vermişler. Bu konuda neden bir de önemli, şunu da söyleyeyim. İsrail basınında da mesela İngiltere seçimi pek çok ülkede yer aldı. Hani farklı şekillerde oldu ama İsrail basınında tek sesli şekilde. Mesela Jerusalem Post, İsrail solu ve sağı Corbyn'in kaybetmesi sonrasında bir nefes aldı şeklinde yer verdiler. Ve yine Jerusalem Post'ta Corbyn'in kaybı İsrail'in kazancı şeklinde yer verildi. Yani dolayısıyla hani bu açılardan da izlemek gerekiyor. Bir de Konudan bağımsız ama İngiltere ile ilgili olduğu için söyleyeyim. Bu önümüzdeki ay Davos zirvesi var malum. Johnson'ın kabine üyelerini Davos'a göndermeyeceği söyleniyor şu an. Ve İngiltere'nin daha önemli konuları olduğu ve dolayısıyla Davos'a göndermeyeceği söyleniyor. Kendisinin de gitmeyeceği söyleniyor. Bu yıl hatırlayacağınız Trump da gitmemişti Davos'a. Gerçi önümüzdeki ayki toplantıda galiba bulunacak ama şimdilik en azından Boris Johnson'ın Davos'a gitmeyeceğini söyleyebiliriz.
Peki, evet, gelişmeler bu şekilde sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecekti.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 9, İstanbul az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15, İzmir parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 18, Erzurum az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2 derece. Dünyadaki bazı merkezlerin hava durumu tahminleri de şöyle: Amsterdam parçalı bulutlu 8, Atina açık 18, Bağdat az bulutlu 20, Berlin parçalı bulutlu 11, Kiev az bulutlu 11, Lefkoşa az bulutlu 21, Londra çok bulutlu 10, Madrid hafif sağanak yağışlı 9, Mekke parçalı bulutlu 30, Moskova yağmurlu 4, New York parçalı bulutlu 3, Paris parçalı bulutlu 12, Pekin açık 3, Roma yer yer sağanak yağışlı 18, Saraybosna sisli 12, Viyana parçalı bulutlu 8, Zürih hafif sağanak yağışlı 10 derece. Hava durumunu sunduk.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Önceki günden başlığımız bildiğiniz gibi protestolar. Irak'ta 1 Ekim'den itibaren başlayan protestolar halen devam ediyor. Ancak son zamanlarda güvenlik güçleriyle protestocular arasında biraz daha bir sakin bir tutum gözlemliyoruz. Şu an kapalı birçok caddeler ulaşıma açıldı. Ancak Bitraş, Bağdat, Basra affedersiniz ve Diyala bölgelerinde şu an halen güvenlik güçleri ve protestocular arasında zaman zaman sürtüşmelerin yaşandığı bilgileri elimize ulaşıyor. Bunun çözümlenebilmesi adına da oradaki güvenlik güçleri, güvenlik güçlerinin başındaki komutanlar ya da görevliler ya da müdürler hakkında sık sık alınan yeni kararlar var maalesef. Yani sürekli emniyet müdürlerinin değişikliği durumu söz konusu. Adil Abdülmenki'nin 29 Kasım itibariyle yaptığı parlamentoya sunduğu istifasının hemen ardından da siyasi partiler arasında bir başbakan adayı belirleme çalışmaları başladı. Ancak tamamıyla bütün siyasi partiler arasında bir uzlaşma olduğu söylenemez. Çünkü her aday, her parti her ne kadar biz başbakan adayı belirlemiyoruz dese de kendi aralarında bütün siyasi partilerin bir adayı var. Özellikle üzerinde durdukları birkaç siyasi partinin üzerinde durduğu bir isim var. Muhammed Şiyel Sudani. O da birkaç dönem bakanlık yapmış bir isim. Ancak Sudani halk tarafından açıkça reddedildi. Protesto alanlarında zaman zaman bu Hizbullah tepkiler, hatta Musenna'da Sudani'nin evine yönelik saldırılar gerçekleştirdi protestocular tarafından yakma girişiminde bulunuldu. Halk tarafından kabul görülenler arasında 5-6 isim var. Bunlardan en dikkat çekicileri Sinan El-Şadidi, Abdülgani El-Asadi, Abdülvahat El-Sadi. Zaman zaman bu ismi sürekli yayınlarımızda da tekrar ediyoruz. Terörle mücadele biriminin eski başkanı, aynı zamanda Musul operasyonlarında çok başarılı bir performans göstermişti ve seküler yapısıyla da halkın gönlünde tat kuran bir isim ve aslında bunun görevden alınması, Abdülhamid Mehdi tarafından görevden alınmasıyla birlikte protestolar başlamıştı. Diğer isim Rahim El-Akili ve Ala El-Rikabi isimleri geçiyor. Bunların bir kısmı kısa bir dönem siyaset içinde siyaset hareketlerinin içinde bulundular, ancak halk tarafından özellikle yeni başbakan olacak kişinin siyasi partilerden herhangi bir siyasi parti üye olmaması yönünde baskıları var. Diğer taraftan dün parlamentonun toplanmasını bekliyorduk. Parlamento toplantısı gerçekleşmedi, ancak bakanlar kurulu toplantısı gerçekleşti. Bildiğiniz gibi Nadir Abdülmehdi'nin istifasından hemen sonra Cumhurbaşkanı Berhem Sadi'ye yasa gereği 15 günlük süre verildi. 15 günlük süre zarfında yeni başbakanın görevlendirilmesi bekleniyor. Yani parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan grubun tespit edilmesi ve kendisine bildirilmesi adına bu tür yazışmalar da sona erdi. Dün gece itibariyle sonuçlanmasını bekliyorduk. Ancak sonuçlanmadı ve bundan sonraki 15 gün, yani ikinci 15 günlük süre başlayacak yasa gereği böyle bir durum söz konusu. Berhem Salih'in ikinci 15 günlük süreyi kullanması bekleniyor. Ancak Berhem Salih bugün tüm siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Saat kaçta bu görüşme yapılacağına dair güvenlik gerekçesiyle ve yer konusunda herhangi bir bilgi verilmedi Cumhurbaşkanlığı tarafından. Bugün bu toplantıdan bir sonuç çıkar mı? Açıkçası herhangi bir sonuç çıkabileceğini beklemiyoruz. Ancak belki büyük bir adım atılabilir yeni hükümet konusunda. Dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında Adil Abdülmehdi'nin başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında zaten şöyle bir karar alındı. Karar gereği eski hükümet görevine yeni hükümet kuruluncaya kadar devam edecek. Bu karardan sonra yeni başbakan adayının kim olacağı konusu ya da ne zaman görevine başlayacağı konusu tabii soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Protestolarda şu ana kadar bildiğiniz gibi 450 civarında kişi hayatını kaybetti. 40 kişi kayıp. Tabii bu kayıpların içinde protestoları yönlendiren, protestocuları yönlendiren ve onlara liderlik eden ya da önemli isimler bunlar. Genel anlamda protestocuların içinde protestoculara yönelik kimliği meçhul silahlı saldırıda bulunan, özellikle suikast silahı diye tabir ettiğimiz yakan hastalarla ya da susturucu takımlı silahlarla saldırı durumu söz konusu. Bu yüzden ölü sayısı maalesef çok fazla sayıda arttı. Öyle görünüyor ki karanlık bazı güçler de bu problemlerin, bu sorunların, bu çalışmaların daha da büyümesini istiyor. Dün itibariyle dediğimiz gibi Basra tarafında şiddet olayları biraz daha fazlalaştı. Basra'da liman kısmına giden yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Şu an ithalat, ihracat herhangi bir sekteye uğramadı. Şu an için zaman zaman bazı dönemlerde sekteye uğramış olsa bile şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şu an için aktarabileceklerimiz bunlar. Elimize daha fazla detay ulaştıkça, bilgi ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sizinle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama bu kez konuşmaya İsviçre'den, Cenevre'den başlayalım. Çünkü İsviçre'nin Cenevre kentinde 1. Küresel Mülteci Forumu düzenlendi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı bu foruma ve mülteciler ile ilgili, Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili pek çok liderle de görüştüğünü belirtti. Bir konuşma yaptı. Sadece Türkiye'nin sorumluluğunda olmamalı mülteciler dedi. Bu forumu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii son derece zamanlı, Türkiye açısından da kritik bir zirve. Türkiye tarihsel olarak, coğrafyası itibariyle mülteciler açısından bir geçiş rotası ola geldi. Ama şu anda özellikle Suriye kriziyle birlikte farklı bir durumla da karşı karşıyayız. Türkiye artık sadece bir geçiş hattı değil, doğrudan hedef ülke konumunda. Ve Suriye krizi sonrasında yaşanan insani dram Türkiye'yi en fazla dünyada, en fazla mülteci ağırlayan ülke konumuna getirdi. Şu anda resmi rakamlarla sadece Suriyelinin sayısının 3.6 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Buna bir de işte özellikle Afganistan, Türkiye'nin doğusundaki kalan bölgelerden, Asya'dan kaynaklı istikrarsızlıklar, ekonomik sıkıntılara bağlı olarak başta Afganlar olmak üzere yine mültecilerin İran üzerinden Türkiye ve Türkiye üzerinden mümkünse Avrupa'ya gidiş sürecine şahit oluyoruz. Bütün bunlarla birlikte bakıldığında Türkiye, dediğim gibi, şu anda en fazla mülteci barındıran ülke konumunda. Tabii Suriye krizi bu mülteci meselesine çok ciddi bir etki yarattı. Dünya tarihinde görülmemiş boyutta bir insani krizle şu anda karşı karşıyayız ve sadece Türkiye'de 3.6 milyon ama bunun 1 milyon civarında işte Lübnan'da, 500-600 bin civarında Ürdün'de, Avrupa'da yine 1 milyon ve diğer ülkelere de, dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış Suriyeli'yi düşündüğümüzde çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Neredeyse Suriye'nin işte iç savaş öncesi 22-23 milyon olan nüfusunun üçte birinin ülke dışına göç ettiğine şahit oluyoruz. Tabii bu noktada sorumluluğun çok büyük bir kısmını Türkiye üstlendi. Yani Batı bu anlamda mülteci meselesinden ciddi bir kaygı duyuyor. Bu mülteci akınının kültürel anlamda ve özellikle dil anlamında farklılıklardan nedeniyle Batı medeniyetinin çöküşüne varabilecek sonuçları olabileceği kaygısına yol açıyor. İşte o zaten Suriye krizi öncesinde var olan İslamofobiye veya aşırı sağın yükselişi gibi eğilimler giderek artarak, güçlenerek devam ediyor şu anda. Siyaseten de baktığınızda sağ partilerin Avrupa'da güçlendiğine şahit oluyoruz. Gösteriler, protesto gösterileri ve hatta kimi zaman işte zaten terör eylemleriyle oradaki Müslümanlara dönük bazı aşırı sağ eylemcilerin terör eylemlerine dahi şahit olmaya başladık. Şimdi böyle bir durum tabii uluslararası bir sorun, uluslararası işbirliğini gerektiriyor ama ve bu konuda tabii Türkiye çok kilit ülke konumunda ama Türkiye ile Batı arasında farklı nedenlerden dolayı, başta YPG, PKK sorunu olmak üzere FETÖ meselesi gibi birçok konudan kaynaklı siyasi sorunlar var ve bu siyasi sorunlar tarafların işbirliği yapmasını engelliyor. Düşünün ki bir Türkiye'nin işte Barış Pınarı Harekatı, terörle mücadele ama bunun ötesinde orada güvenli bölge yaratarak yeni göç akınlarını engellemeyi de hedefleyen ve mümkünse Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmının geri dönüş sürecini hızlandırmayı hedefleyen bir askeri harekata bile PKK kaynaklı bazı iddialar üzerinden siyaseten karşı çıktığına şahit oluyoruz. Esasen Türkiye hem İdlib'de hem de diğer güvenli bölge çabalarında Batı'nın da güvenliğini bu anlamda korumaya çalışan bir tavır almış durumda. Bu zirvede tabii Türkiye bu tezlerini burada en üst ağızdan dile getirme imkanı elde etti. Ve siyaseten bütün sıkıntılara rağmen esasında bu sorunun Türkiye olmadan çözümünün mümkün olmadığı ortada. O anlamda düşünce olarak düzenlenmiş olması olumlu bir adım. Ama ne kadar o bahsettiğim güven bunalımının aşılarak taraflar arasında samimi, kalıcı, uzun vadeli, stratejik düzeyde bir işbirliğine yol açabileceği konusunda ciddi kaygılarım var. uluslararası örgütler, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği tabii bu konuda daha ciddi inisiyatif almak durumunda. Tabii umalım diyelim bundan sonra daha yakın işbirliği olur. Çünkü sorun sadece Suriye değil, özellikle İran'da yaşanan protestolar malum. Ve İran'da da şu anda 2 milyon civarında Afgan mülteci var. Orada yaşanan istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılar da malum İran'da. Zaten protestoların en önemli nedeni bu. Bunlardan kaynaklı bir Afgan göçüne de şu anda şahit oluyoruz. Yani Suriyeli trendini geçmiş durumda Afgan göçü. Bütün bunlar tabii birlikte işbirliğini gerektiren meseleler.
Peki şimdi bir de bu foruma katıldığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazetelerdeki bilgiye göre Suriye ve Libya konuları ele alındı bu telefon görüşmesinde. Bu görüşmeyle ilgili neler söylersiniz?
Yani Suriye ile başlayalım isterseniz. Tabii Libya meselesi de burada esas önemli mesele olarak öne çıktı. Son dönemde Putin-Erdoğan görüşmelerinin ki çok sık oluyor biliyorsunuz hem telefonda hem de yüz yüze büyük çoğunluğu Suriye üzerineydi. Bu görüşmede de yine ele alındı. Gündemde İdlib var tabii. Şu anda İdlib'de Rusya destekli rejim saldırıları artmış durumda. Rusya'nın hava saldırıları artmış durumda. Bu tabii hem sivil kayıplara neden oluyor hem de yine kuzeye doğru Türkiye sınırlarına doğru bir göçü tetikleyebilir. Bu konuda tarafların geçen sene imzalanan Soçi mutabakatına uyulması konusunda birbirlerine muhtemelen taleplerini ilettiler. Bu koordinasyon son derece kritik, artık siyasi çözüm aşamasına geçildi Suriye'de. Anayasa Komitesi toplandı, Cenevre'de birinci toplantısını yaptı. Tabii sıkıntılar var ama bunlara uzun, daha stratejik boyutta bakıldığında hedefe giden yolda aşamalar olarak bakmak lazım. Bu kadar aşama kaydedilmişken, çatışmanın seviyesi düşmüşken şimdi yeniden iç savaşı körükleyecek İdlib kaynaklı bir istikrarsızlık herkes için felaket olur. Bu konu tabii ele alındı. Fırat'ın doğusu da muhtemelen ele alınmıştır. Orada da Türkiye'nin tabii kaygıları var. YPG'nin 30 kilometre güneye doğru çekilmesi konusunda Türkiye'nin talebi devam ediyor. Bu da bu sene içerisinde imzalanan ikinci Soçi mutabakatı Türkiye ile Rusya arasında. Ruslar yani bir taraftan YPG'nin çekilmesini sağladık veya görüşmeler devam ediyor gibi açıklamalar yapıyor ama hem sahadan gelen veriler hem de bu Türk-Rus ordularının ortak devriye görevleri sırasında oradaki konvoylara dönük organize olduğu anlaşılan saldırılar halen YPG varlığının bölgede olduğunun açıkçası kanıtı. Zorlu bir süreç ama Türkiye bu noktada Rusya üzerindeki baskısını diplomatik olarak giderek bir taraftan arttırarak diğer taraftan da askeri seçeneğinde halen masada olduğunu göstererek YPG'yi çekilmeye, Rusya'yı bu konuda daha ciddi inisiyatif almaya itmeye çalışacaktır. Amerika'da yaşanan sürecin benzeri olmaz diye umuyoruz diye söyleyelim. Ama bu sürecin bir avantajı var. İşte bu Putin-Erdoğan görüşmeleri, yani iki güçlü lider ve bu güçlü lider sahada yaşanan tıkanıklıklar durumunda bir araya gelerek bunu aşabilme becerisini bundan önce gösterebildiler. Muhtemelen ki 8 Ocak tarihinde Rus lider Türkiye'ye gelecek. Türk Akımı Projesi'nin İstanbul ayağının açılışı olacak. Orada da bu meseleler yine görüşülecektir. Sıkıntılar doğrudan en üst ağızdan karşılıklı dile getirilecek ve sahada bazı tıkanıklıklar varsa bunlar aşılacaktır diye düşünüyorum. Daha umutlu olabiliriz ama sahada sıkıntılı bir tablonun halen var olduğunu söylemek mümkün.
Peki şimdi dedik ya biraz önce bu telefon görüşmesinde Suriye ve Libya konusu görüşüldü gazetelerdeki bilgiye göre. Libya ile ilgili gelişmeler, Libya-Türkiye ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumda tabii ki son zamanlarda en çok konuşulan, tartışılan konulardan biri. Libya ile Türkiye arasında bir mutabakat anlaşması var ve Doğu Akdeniz'de de dengeler bu şekilde değişmiş durumda. Siz Libya ile varılan son durumu, Doğu Akdeniz'deki son gelinen durumu ve Rusya'nın da bu duruma bakışını nasıl değerlendirirsiniz?
Bunu tabii birazdan belki bu Türk-Rus işbirliği ya da rekabeti çerçevede Suriye'ye de bağlayabiliriz. Benzer bir tablo ortaya çıktı Libya'da. Şimdi Doğu Akdeniz'de tabii oradaki hidrokarbon kaynaklarının keşfiyle birlikte bunların hangi ülkeler tarafından nasıl paylaşılacağı ve bu kaynakların batıya yani temel pazarlara nasıl ulaştırılacağı konusunda bir rekabet, kıyıdaş ülkeler arasında rekabet ortaya çıktı. Esasında bir işbirliği alanı. Yani kıyıdaş ülkeler bir araya gelecek. Bu zenginlikten herkes adil bir şekilde haklarını alarak siyasi anlamda da işbirliğini daha da güçlendirecek bir ekonomik işbirliği zemini var ama tersi tercih edildi. Bir rekabet alanı olarak burası görüldü ve buradan kim daha çok pay kapacak? Bu hatlar benim üzerinden olsuna dayalı temelde bir şu anda rekabet söz konusu. Yine sahadaki gerçekliğe çok uymazsa da siyasi sorunlar özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin siyasi pozisyonu Türkiye'yi burada dışlayıp diğer kıyıdaş ülkelerle ikili anlaşmalarla ve ittifaklarla bir Türkiye'ye karşı güç dengesi sağlayıp Türkiye'yi burada izole edecek bir politika geliştirmeye çalıştı. Buna işte biliyorsunuz Mısır'la yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle Mısır da eklemlendi. İsrail keza aynı şekilde. Burada bir kamp, Türkiye karşıtı bir kamp oluştu. Türkiye'nin açıkçası uluslararası hukuk açısından ve hukuk demeyelim, uluslararası diplomatik açıdan eli biraz daha zayıftı. Sizin bahsettiğiniz mutabakata kadar. Çünkü bu aktörlerin pozisyonu ve buna da tabii yine Batı'nın da başta Fransa, Amerika olmak üzere Türkiye karşıtı kampa verdiği destek nedeniyle. Neden? Çünkü bu kıyıdaş ülkeler batılı büyük petrol şirketleriyle anlaşmalar yaparak onlara sahalarında arama izni vermişti ki bazı gemiler burada arama faaliyetleri yürütüyordu. Ama Türkiye burada ben siz burada bir çözüm olmaz diye bir iddia ortaya attı kıyıdaş ülke olarak ve hukuk açısından da haklarının gasp edildiğini ortaya koydu. Şimdi Türkiye'nin burada yapması gereken tabii o izolasyonu aşabilmek için kendi yanına bir kıyıdaş ülkeyi çekebilmesi gerekiyordu. Ki daha önce yine bir emekli tüm amiralimizin de ortaya attığı iddiadan yola çıkarak Libya'nın esasen bizim Doğu Akdeniz'de komşumuz olduğu ve acilen bu ülkeyle bir münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının imzalanması gerektiği tezi zaten uzun zamandır dile getiriliyordu. Türkiye Libya'da ki orada da iç savaş diyelim, Kaddafi sonrasında bir kabaca ikili yapı ortaya çıktı. Bir tarafta BM tarafından tanınan Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümeti, diğer taraftan Tobruk merkezli bir hükümet ve arkasında da Hafter güçleri. Türkiye burada Trablus hükümetiyle hareket etti, BM'nin tanıdığı, destek verdi. Şimdi bu hükümetle de Türkiye bir deniz yetki sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Bu Türkiye'yi hem o izolasyondan kurtardı hem de uluslararası hukuk açısından elini son derece güçlendirdi. Yani sahada askeri gücüyle var olan Türkiye bunu şu anda hem uluslararası hukuk hem de diplomatik hamleleriyle destekleyen ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri, o güç dengesini bir anda alt üst eden bir tabloya erişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının korunması açısından bu anlaşma çok kritik önemde. Çok kritik önemde ise tabii bu bizi ulusal mutabakat hükümetinin ayakta kalabilmesi meselesini Türkiye açısından hayati bir soruna dönüştürüyor. Buna bağlı olarak Türkiye zaten destek veriyordu Sarraj hükümetine. Gerekirse asker dahi gönderebileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bizim açımızdan o hükümetin, meşru hükümetin ayakta kalabilmesi Hafter karşısında artık bizim Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlarımızla Kıbrıs, sadece burada petrol meselesinden bahsetmiyoruz. Kıbrıs'taki Türkiye'nin çıkarlarının korunabilmesi açısından artık kritik bir önem arz etmiştir. Zira bu anlaşma Türkiye ile Libya arasında bir münhasır ekonomik ortak bölge oluşturarak Yunanistan'la Kıbrıs arasına girmesini sağlıyor. Bu mücadelede tabii sadece Batı yok. Batı dediğim gibi diğer kampı destekliyor. İlginçtir. Rusya da burada Hafter'in arkasındaki önemli güçlerden biri. İşte bu noktada Türkiye ile Rusya arasında Libya'da nasıl bir rekabet mi işbirliği olacak tartışmaları ortaya çıktı. Dolayısıyla iki liderin, sizin biraz önce sorduğunuz iki liderin telefon görüşmesi bu anlamda çok kritik. Suriye'de esasında baktığınızda iki ülke çok farklı pozisyonlarda. Bir taraf muhalifleri destekliyor, Rusya rejimin arkasında, ama İki güçlü aktör bir araya gelerek garantör oldukları aktörleri yatıştırarak, ateşkese uymalarını sağlayarak, onları siyasi çözüme yönlendirerek bir işbirliği yapabilmeyi başardı ve çok ciddi ilerleme kaydedildi. Süreç Türk-Rus angajmanıyla şu anda belirleniyor Suriye'de. Acaba bunun bir benzeri Libya'da da olabilir mi? Yani bir tarafta Hafter'in destekçisi Rusya, diğer tarafta Sarraj hükümetinin arkasındaki en büyük güç Türkiye. Burada taraflar savaşarak mı bir çözüme erişebilir? Yoksa tam tersi esasında burada aynen Suriye'de olduğu gibi farklı kutuplarda olsa da bu iki ülke bir araya gelerek Libya'da bir orta yol acaba bulabilirler mi gibi bir ihtimal de söz konusu. Ben açıkçası biraz önce bahsettiğim o Putin-Erdoğan arası, başkanlar arası diplomasinin etkinliği, iki güçlü liderin varlığı, Suriye'de bir örneğinin var olmuş olması ve başarı sağlanması ve bunun ötesinde iki ülkenin sahadaki siyasi, askeri, güvenlik meselelerinden öte ekonomik anlamda iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak çıkar alanlarının olması nedeniyle Libya'da bu işbirliği ihtimalinde olduğunu düşünüyorum. İşte Rus lider Türkiye'ye gelecek dedik. Türk akımı projesi. Yani bu yani Rusya'nın işte Ukrayna'yı da biraz bypass ederek Avrupa'yı Rus doğalgazına biraz daha bağımlı hale getirecek bir projesi. Onlar açısından hayati önemli. Bizim açımızdan da önemli. Türkiye'nin kendisini bu enerji nakil hatları oyununda bir merkezi ülke olarak konumlandırma çabası var. Türk akımı diyoruz, Doğu Akdeniz diyoruz. Zaten TANAP projesinin yine önemli bir aşamaya geldiği Azerbaycan'ın kaynakların batıya ulaşımı. Dolayısıyla enerji alanında işbirliği önemli. Nükleer enerji konusunda işte Akkuyu nükleer projesinin yapımını Rusya üstlenmiş durumda. İkili ticaret, turizm, Rus turistler meselesi, işte gıda sektöründe, tarım alanındaki işbirlikleri. Karadeniz'de iki ülkenin belki bir işbirliği söz konusu olabilir mi? Bütün bunlar Libya'da da tarafların çatışarak değil, farklı pozisyonlarda olsa çatışarak değil, belki bir işbirliği sağlayarak buradan bir çıkış yolu bulmasını sağlayabilir. Bu bize neyi getirecek? Rusya da Amerika'nın ve Batı'nın bu bölgedeki rolünden rahatsız. Türkiye'de yine aynı şekilde özellikle bu YPG konusu, Doğu Akdeniz'de daha çok işte bu Yunanistan kampının kullanıyor olmasından duyduğu bir rahatsızlık var. NATO ile ilişkiler malum. Son NATO zirvesi de yani çok güzel bir tabloda geçmedi. Bütün bunlardan kaynaklı Türkiye-Rusya işbirliği buradaki Batı'nın bölge dışı güçlerin oyun alanını biraz daha daraltacaktır. Aynen Suriye'de olduğu gibi. Ama bu iki aktör de burada yine rekabet eder ve orada vekiller üzerinden bir savaşa gidecek olursa bu tabii hem Fransa'ya Amerika'ya ciddi bir oyun alanı açacaktır. Kaybeden herkes olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Libya meselesi bence bundan sonraki süreçte aynen Suriye olduğu gibi iki ülke arasında önemli bir başlık. Umuyoruz ki işbirliği alanı olur Suriye'de olduğu gibi ama önemli bir başlık olmaya aday gibi gözüküyor. Türkiye'nin de kendi sınırlarının ötesinde artık güç enjekte edebilen, oradaki gelişmeleri etkileyebilen bir ülke olması, büyük güçlenen bir bölgesel güç olması açısından önemli bir hamleydi. Diliyoruz ki bu Libya mutabakatı bir şekilde uygulamaya geçer, korunur ve bu Doğu Akdeniz meselesi de bir işbirliği alanına dönüşür. Ben burada Türkiye'nin doğrudan karşı kampa da bir çatışmaya itmek istemediğini ama gücünü göstererek benimle işbirliği yapmadan, diyalog olmadan burada çözüm olmaz mesajını vermeye çalıştığını, dolayısıyla karşı kamptan bir işbirliği hamlesi gelirse Türkiye'nin buna çok da kapalı olmayacağını açıkçası düşünüyorum.
Peki, evet, çok az bir süremiz kaldı. Bir de Yılmaz Aslan'ın değindiği Irak'taki protestoları sormak isterim size. Bazı bölgelerde sakinleşti ama bazı bölgelerde şiddetin arttığını söyledi Yılmaz Aslan. Siz nasıl değerlendirirsiniz oradaki durumu?
Yani tabii genel anlamda İran'ın bölgedeki nüfuzuna ve kendi içinde de İran'ın kendi rejimine dönük bir ciddi baskı altında olduğu durum söz konusu. Tabii Irak'taki protestolar daha çok ulusal nedenlerden kaynaklı, yerel işte devletin etkinsizliği, rüşvet, yolsuzluk, temel hizmetlerde bir başarı sağlayamaması devletin. Ama tabii burada özellikle İran destekli milis güçlerin göstericilere karşı güç kullanımı yavaş yavaş süreç içerisinde bu gösterilerin seviyesinin biraz azalmasına neden oldu. Ama önemli sonuçlarından biri İran'ın buradaki nüfuzunun ciddi bir tehdit, risk altında olduğu. Tabii ki İran burada ABD ile yaşadığı rekabet çerçevesinde buradaki nüfuzundan vazgeçmeyecektir. Ama İran'ın da Lübnan'daki gösterilere de katacak olursak bölgede ciddi bir baskı altında olduğunu söylemek mümkün.
Peki, evet, yaşanan gelişmeler böyle Orta Doğu'da sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
ben
programımıza
teşekkür
katıldığınız için. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.